Ayrım 2. Sayfa 14. Her neyse, sanırım Margaret'i duydum. Yüzünü bir bez parçasına silerek Maggie'nin yeni arabasıyla dalga geçmek için dışarı çıktı. En büyük ikinci kardeşimiz, Walsh ailesinin yüz akı Maggie günlük yürüyüşümüz için gelmişti. Kardeşim ailemize düzenli ve sakin bir hayatı Garv adında düzenli ve sakin bir adamla geçirmeyi tercih ederek baş kaldırmıştı. Ailemin Garv'dan yıllardır nefret ettiğini tahmin etmişsinizdir. Güvenilirliğine, saygınlığına ve her şeyden önemlisi de kazaklarına katlanamıyorduk. Ne var ki geçen yıllarda özellikle çocuklar, şimdi 3 yaşında olan JJ ve 5 aylık Holly doğduktan sonra gerilim biraz hafiflemişti. Ben de Garv hayatımı değiştirmeme yardım ettiğinden bu yana utandığım birkaç kazak esprisi yaptığımı kabul ediyorum. Hayatımın o döneminde tatsız bir yol ayrımına varmıştım. Detayları daha sonra anlatacağım. Ve Garv bana karşı inanılmaz tahammüllü ve nazik davranmış, hatta çalıştığı sigorta şirketinin posta odasında bir iş bile bulmuştu. Daha sonra resepsiyona terfi ettiğimde de halkla ilişkiler eğitimi almam için beni yüreklendirdi ve diplomamı alabildim. Bunun astrofizik alanında yüksek lisans yapmış olmak kadar etkileyici olmadığını ve televizyon izlemek ya da şekerleme yemek kadar basit göründüğünü biliyorum. Ama eğer diplomamı almasaydım asla bugünkü işime kavuşamazdım. Dünyadaki en iyi iş. Ve Aidan'la da tanışamazdım. Topallaya topallaya ön kapıya ulaştım. Maggie çocukları geniş yapılı, hantal görünüşlü, annemin file benzettiği yeni arabasından indiriyordu. Babam da oradaydı ve annemi haksız çıkartmak istercesine lastikleri yoklayıp arabanın çevresinde dolaşarak bunun ne kadar iyi bir araba olduğunu göstermeye çalışıyordu. "Şunun ne kadar kaliteli olduğuna bakın," dedi ve bunu ispatlamak istercesine arabanın lastiğine vurdu. "Üzerindeki şu domuz gözlerine bakın." "Onlar domuz gözü falan değil anne, far," diye yanıtladı Maggie arabadan bebekle beraber çıkarken. "Bir Porsche alamaz mıydın?" diye sordu annem. "Fazla 80'lerden kalma." "Ya Maserati?" "Yeterince hızlı değil." Annem canı çok sıkıldığı için olsa gerek ani bir hızlı seksi araba tutkusu geliştirmişti. Durmadan Top Gear izleyip Aston Martin'ler ve Lamborghini'ler üzerine bilgi ediniyordu. Maggie'nin vücudu yeniden arabanın içinde kayboldu ve bu sefer de kolunda 3 yaşındaki JJ ile dışarı çıktı. Maggie en büyük ablamız Claire ve kendisinden 1 yaş küçük olan Rachel gibi uzun ve güçlüydü. Her üçü de annemin genetik özelliklerini almışlardı. Helen ve ben onlara kıyasla kısa olan boyumuzda çok farklı görünürdük. Babam da o kadar kısa olmamakla beraber uysallığı nedeniyle küçük görünürdü. Ablam anneliği görünüşte olağanüstü bir tutkuyla kucaklamıştı. Her zaman çocuk sahibi olmanın artık görünüşe önem vermek zorunda kalmamak anlamına geldiğini söylerdi ve alışverişi tamamen bırakmış olmakla övünürdü. Bir önceki hafta bana bir her ilkbahar ve sonbaharda Marks & Spencer'a gidip birbirinin aynısı 6 bluz, 2 çift ayakkabı, biri yüksek diğeri düz topuklu ve iç çamaşırı aldığını anlatmıştı. "Bütün alışveriş işimi 40 dakikada bitirebiliyorum," diye bence alışverişin özünü tamamen kaçırarak değerlendiriyordu bu durumu. Omuz hizasındaki kestane rengi doğal rengi değil, belli ki her şeyden de vazgeçmemişti henüz. Saçları dışında annemden çok daha fazla Annie'ye benziyordu. "Üzerindeki gömleğe bak," diye mırıldandı annem. "İnsanlar kardeş olduğumuzu düşünecek." "Seni duydum," dedi Maggie ve "kesinlikle aldırmıyorum." Buna annemin yanıtı, "Araban bir gergedana benziyor" oldu. "Daha bir dakika önce fil diyordun." "Baba, bebek arabasını açabilir misin?" Yerinde duramayan JJ sevinçle beni gösterdi. Belki yeni olmamın da etkisiyle bir anda en sevilen teyze olmuştum. Maggie'nin kollarından sıyrılıp koşarak kendini benim kollarıma atmak gibi bir alışkanlık edinmişti. Her ne kadar 3 gün önce kazayla sakat diz kapağımın yerinden çıkmasına neden olmuş ve beni acıdan kusacak kadar kıvrandırmışsa da onu affetmiştim. Hoş, zaten ne yaparsa yapın affederdim onu. Öylesine tatlıydı ki onun etrafımda olması ruh halime çok iyi geliyordu ama bunu diğerlerine göstermemeye çalışıyordum. Bir de ufaklığa çok fazla bağlanacağım konusuna telaşlanmalarına ihtiyacım yoktu. Hele çok genç olduğum ve ileride çocuklarımın olabileceği yönündeki beylik laflara hiç katlanamazdım. JJ'yi yürüme şapkasını alması için içeri götürdüm. Annem beni güneşten koruyacak bir şapka ararken geçmiş yıllarda düğünlerde giymek için aldığı hepsi birbirinden korkunç görünümü bütün şapkalarını ortaya çıkarıp önümüze sermişti. Her ne hikmetse J.J. düz kenarlı kiraz desenli bir tanesine bayılmıştı. Aslında çok çirkin olan bu şapkanın kovboy şapkası olduğu konusunda ısrarlıydı. Daha 3 yaşında aileden gelme bir aykırılığın bütün belirtilerini taşıyordu. Hazır olduğumuzda sürü halinde yola koyulduk. Ben, sağlam kolumla yaslandığım babam, bebek Holly'nin arabasını itekleyen Maggie ve en önden giden Şerif J.J. Annem yeni geliştirdiğimiz ama sanki bir aile geleneğiymiş gibi yerine getirdiğimiz yürüyüşümüze katılmayı, kendisinin de gelmesi halinde gereğinden kalabalık olacağımız ve herkesin bize bakacağı gerekçesiyle reddediyordu. Haksız da sayılmazdı. Oldukça gürültülü bir gruptuk. Eminim garip şapkasıyla JJ'yi ve benim bandajlı halimi gören çocuklar mahalleye sirk gelmiş zannediyorlardı. Yeşilliklere yaklaştıkça, yeşillik uzak değildi ama dizim o kadar kötü durumdaydı ki JJ, yani 3 yaşında bir çocuk bile benden daha hızlı gidiyordu. Gençlerden biri bizi yanındaki 4-5 arkadaşına gösterdi. Gözle görünür bir heyecan dolaştı aralarında ve kibritler ve gazeteyle her ne yapıyorlarsa bırakıp bizi karşılamaya hazırladılar. "Ne haber Frankenstein?" diye seslendi Alec. Duyabilecek kadar yaklaştığımızda. "Hiç," diye yanıtladım gururlu bir biçimde. Bana böyle ilk sataştıklarında çok üzülmüştüm. Özellikle de bandajlarımı açıp yaralarımı göstermem için para teklif ettiklerinde. Bu aynı bluzumu sıyırıp göğüslerimi göstermemi istemeleri gibiydi. Sadece daha kötüsüydü. O zaman insanların ne kadar acımasız olabileceklerine şaşırarak gözyaşlarımı tutamayıp eve geri dönmeye kalktığımda Maggie kolumdan tutup ''Ne kadar?'' diye sordu onlara. ''En kötüsünü görmek için ne kadar?'' Birbirleriyle fısıldaştıktan sonra ''Bir euro'' diye yanıtladılar. ''Parayı ver bana'' dedi Maggie. Aralarından en büyüğü adının Hedwig olduğunu iddia ediyordu ama bunun gerçek ismi olmadığına eminim. Parayı tedirgin bir ifadeyle Maggie'ye uzattı. Maggie ısırarak paranın gerçek olup olmadığını kontrol ettikten sonra bana dönüp %10'u benim, gerisi senin, tamam mı? Şimdi göster onlara, dedi. Ben de gösterdim. Elbette para için değil ama utanacak bir şeyim olmadığını fark ettiğimden. Benim başıma gelen herkesin başına gelebilirdi. Bu olayın ardından bana Frankenstein demeye başladılarsa da, garip gelecek biliyorum ama, eskisi kadar rahatsız edici değildiler. Bugün annemin bazı bandajları çıkardığını fark etmişlerdi. Daha iyiye gidiyorsun. Hayal kırıklığına uğramış gibiydiler. Alnındaki yaralar neredeyse geçmiş. Geriye kalan tek güzel yara yanağındaki. Üstelik her zamankinden daha hızlı yürüyorsun. Şimdi neredeyse CC'ye kadar hızlısın. Yaklaşık yarım saat kadar bankta oturup hava aldık. Birkaç haftadır bugünlük yürüyüşleri yapıyor ve kuru İrlanda havasını soluyorduk. Yağmur sadece Helen'in çalılar arasındaki vakit geçirdiği gecelerde yağıyormuş gibiydi. Maggie'nin yorumuyla yaşadığımız hayal dünyası, bezi değişmesi gereken Holly'nin ağlama sesiyle sona erdi. Hep birlikte eve döndüğümüzde Maggie, Holly'nin bezini değiştirme işini önce anneme, ondan yüz bulamayıp umudu kesince de babama yaptırmayı denediyse de bunu beceremedi. İş başına kaldı. Bana sormadı bile. Hayatta bazen kırık bir kola sahip olmanın da avantajları vardır. O, Holly'nin bezini değiştirmekle uğraşırken JJ, gereğinden büyük olan, makyaj şantamdan pas rengi bir dudak kalemi çıkartarak yüzüne götürüp ''Senin gibi'' dedi bana. ''Ne benim gibi? Senin gibi'' diye tekrarladı. Yaralarımdan bazılarına dokunup sonra da dudak kalemiyle kendi yüzünü işaret ederek. Ha, yüzüne benimkiler gibi yara izleri çizmemi istiyordu. Sadece birkaç tane. Bunu yerine getirmesi gereken bir istek olduğundan şüpheliydim. Bu nedenle yalnızca alnına isteksizce bir iki ufak yara izi çizdim. Ama kendisine verdiğim el aynasında görüntüsü o kadar beğendi ki bağırdı. Daha da çiz, daha çiz. Yalnızca bir tane daha. Fakat JJ aynada görüntüsünü hoşlukla izleyerek daha fazla yara izi çizmemi istemeye devam etti. İşte biz bu yara çizme işlerini yaparken tam o sırada içeri giren Maggie'nin yüzündeki ifadeyi gördüğümde korkudan ölebilirdim. Maggie çok özür dilerim. Ama kekelemeyle suçluluk duygusu arasında bir yerde birden anladım ki Maggie'nin kızgınlığı JJ'nin yamalı bohçaya dönmüş yüzü nedeniyle değil, makyaj çantamı gördüğü içindi. Aslında makyaj çantamı gören herkes benzer bir kıskançlık yaşar ama şu anda ondan beklediğim tepki bu değildi doğrusu. Benim işim ve makyaj çantam, korku ve acı dolu son olaylara rağmen ailemin en ilgi gösterdiği konulardan olma niteliklerini kaybetmemişlerdi. Aile üyeleri yatağımın kenarına oturup makyaj çantamın içinde neler olduğu ile ilgili sorular sorup durmuşlardı. Olağanüstü güzellikteki işime ve onca insan arasından benim bu işte çalışıyor olmama anlam veremiyorlardı. Şimdi de Maggie makyaj çantama doğru uykusunda yürüyormuşçasına ilerliyordu. Bakabilir miyim? Elbette. Duş çantam da yerde duruyor. Onda da güzel eşyalar var. Tabii annem ve Helen çoktan almadılarsa. Ne istersen alabilirsin. Maggie kendinden geçmişçesine çantadaki bütün rujları boşalttı. Yaklaşık 16 tane. Bunları sadece sahip olabildiğim için çantamda taşıyordum. Yoksa ruj kullanmaya bayıldığımdan falan değil. Bunlardan bazıları açılmamış bile, dedi. Nasıl oldu da Helen ya da annem bunları almadılar? Çünkü zaten ellerinde vardı. Bütün bunlar, yani her şey olmadan önce onlara yaz sezonu ürünlerinden yollamıştım. Hemen hemen hepsine sahipler. Gerçekten de eve gelişim üzerinden 2 gün geçmemişti ki Helen ve annem çantamdakileri masaya yatırıp sistematik bir biçimde hepsini kontrol etmişlerdi. Asi kız var, porno yıldızı var, orgazm var. Bana yeni ürünlerle ilgili hiçbir şey söylemediler, dedi Maggie üzülerek. Üstelik yalnızca 1 mil ötede oturuyorum. Belki de bu yeni görüntü nedeniyle makyaj malzemeleriyle ilgilenmeyeceğini düşünmüşlerdir. Merak etme, New York'a döndüğümde senin adresine de yollanmasını sağlarım. Dönecek misin? Sorunun ardından bakışları daha da keskinleşti. Ne zaman? Kendine biraz zaman tanı. Şu anda ailenin verdiği güvenlik duygusuna ihtiyacın var. Fakat tam o anda bir ruj yüzünden dikkati dağıldı. Bunu deneyebilir miyim? Tam benim rengim. Yanıtımı beklemeden ruju sürdü. Dudaklarını birbirine sürterek rujun iyice yerleşmesini sağladı, ardından tedirgin bir bakışla bana döndü. Özür dilerim ana. Sana bir güzel şeyleri sormaktan çekindim, bilirsin şeyden sonra. Bütün olanlar düşünüldüğünde. Ve diğerlerinin tavırları beni iğrendiriyor. Leş kargaları gibiler. Bir yandan bana bak. Ben de en az onlar kadar kötüyüm. Kendine bu kadar yüklenme Maggie. Hiçbir kadın yeni makyaj malzemeleri karşısında kendisine engel olamaz. Bu bizim gücümüzün ötesinde. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Ne kadar iyisin. Teşekkürler. Çantadan makyaj malzemelerini çıkartıp elinin üzerinde denemeye devam etti. Her şeyi denedikten sonra bana döndü. Şimdi duş çantana da bakabilirim. Keyfine bak. Yeşil renkli hoş bir duş jelim var. Bir an düşündüm. Sanırım onu babam aldı. Duş jelleri, şampuanlar, güzel kokulu banyo sabunları, vücut nemlendiricileri ve saç kremlerine bakarak. Sen gerçekten dünyanın en iyi işine sahipsin. İşim. Ben New York'ta halkla ilişkiler uzmanı olarak çalışıyorum. Dünyadaki en popüler kozmetik markalarından Candy Girl'ün basın ofisi yetkili asistanıyım. Muhtemelen onları duymuşsunuzdur. Eğer duymadıysanız bu birilerinin bir yerlerde işlerini iyi yapmadıkları anlamına gelir. Umarım o kişi ben değilimdir. Bütün ürünlere bedava ulaşma şansım var. Bu işi bulduktan kısa bir süre sonra New York'ta birkaç yıl yaşamış olan kız kardeşim Rachel iş yerime gelip abartıp abartmadığımı kontrol etmişti. Dolabı açıp ona kutu kutu bedava Candy Girl kremlerini ve nemlendiricilerini ve rujlarını ve farlarını ve uzun süre ona gösterdiklerimi bakıp ''Siyah noktalar görüyorum ana, her an düşüp bayılabilirim.'' demişti bana. Görüyorsunuz ya, bu üstelik ona dilediği kadarını alıp eve götürebileceğini söylememden önceydi. İşimi mükemmel kılan sadece Candy Girl ürünlerini bedava edinebiliyor olmam değil. Çalıştığım şirket MacArthur on the Park Ajansı, Ariella MacArthur tarafından kurulmuştur ve hala onun tarafından yönetilir. Candy Girl dışında 13 ayrı güzellik firmasında daha temsil eder. Her biri birbirinden güzeldir ve her ay bize bir yıl numune yollarlar. Bu şirket politikasına dahil değildir ve arayan ortalıkta olduğunda böyle şeyler asla olmaz. Ona bahsetmezseniz sevinirim. Bedava ürünlerin dışında da avantajları var işimin. MacArthur'un Perikey'de hesabı olduğundan saçlarımı Perikey'de bedava kestirip boyatabilirim. Bizzat Perike'ye değil elbette. Perike çoğu zaman özel bir uçakla Kuzey Kore ya da Vanuatu gibi bir yerlere bir film yıldızının saçını yapmaya uçuyor olur. Yine de yüksek sosyete fahişlerine benzediğimiz düşüncesinden kendimi alamıyorum bazen. Bedava saç kesimi falan. İyi hoş da şirketin bize bu lüksü sağlamasının yegane nedeni işimizi iyi yaptığımızdan emin olmak. Benim işimde görünüş çok önemlidir. Örneğin saç kesimi konusunda seçme şansım yok. Popüler olan neyse öyle kestirmek zorundayım. MacArthur zaten ruhuma sahip ve bu yeterince kötü ama bir de saçlarımı sahiplenmeleri. Her neyse, Rachel beni ziyaretinden sonra kendini iyice kaptırıp evdekilere bütün bedava ürünleri anlatınca İrlanda'dan telefon yağmuruna tutuldum. Rachel yeniden uyuşturucu kullanmaya mı başlamıştı? Yoksa ona verdiğimi söylediği bütün bedava kozmetik ürünleri gerçek miydi? Ve eğer Rachel'in anlattıkları doğruysa onlar da biraz alabilirler miydi? Hemen bir miktar ürün alıp paketleyip İrlanda'ya yolladım. Kabul ediyorum. Başlıca amacım hava atmak, bir şeyler başardığımı göstermekti. Kendi girl ürünleri kullanmak benim için bir şans değil. Aslında ben onları kullanmak zorundayım. Hepimiz temsil ettiğimiz firmanın ürünlerini kullanmak zorundayız. Onu yaşa demişti Ariella işe aldığımda. Sen bir kendi girl kızısın. 7 gün 24 saat. Sürekli iş başındasın. Eğer başkalarını ürünlerden yolluyorsanız tek tek deftere işemek zorundasınız. Her göz kalemini, her ojeyi, her ruju. Ama ürünlerin Nebraska Star şirketine gittiğini söylerseniz, onlar aslında Dublin'deki annenize bile gidiyor olsa hiçbir şey yapmanız gerekmez. İnsanlar kontrol etmez. Ben güvenilir bir elemanım. Yanlış anlaşılmasın, garip olan şu ki aslında çok dürüst biriyimdir. Eğer alışveriş yaparken biri bana fazla para üstü verirse hemen iade ederim. Hayatım boyunca tek bir kez bile bir restorandan hesabı ödemeden kaçmamışımdır. Eğlenmenin daha az sakıncalı yolları yok mu? Ama ne zaman Rachel'e bir göz kalemi yollasam veya arkadaşım Jackie'ye kokulu mum hediye etsem ya da Dublin'deki aileme bahar ürünlerini oluşan bir paket yollasam aslında hırsızlık yapıyorum. Ve nedendir bilinmez en ufak bir suçluluk duymuyorum. Öncelikle bütün bu malzemeler çok güzel oldukları için. Öyle ki insanlara belirli bir sahipleri olabilirmiş gibi gelmiyor. Grand Canyon gibi. Hayatta bazı şeyler o kadar güzel ki herkes onlara sahip olabilmeli. İnsanlar çoğu zaman bana kıskançlıkla soruyor. Bu işe nasıl kaptın? Size anlatacağım. Bölüm 3. İşimi nasıl kaptım? Halkla ilişkiler diplomamı aldıktan sonra Dublin'de düşük bütçeli bir kozmetik firmasının basın departmanında iş bulmuştum. Yorucu bir işti. Parası azdı. Zamanımın çoğu zarf yalamakla geçiyordu ve bırakın bedava makyaj malzemesi verilmesini, her akşam ofisten çıkmadan önce bir şey çalıp çalmadığımızı kontrol etmek için çantalarımız aranıyordu. Ama nasıl iyi bir halkla ilişkilerci olunabileceğine dair fikir edinmiştim ve artık doğru bir şirkette, doğru koşullar altında bu işin çok yaratıcı ve eğlenceli olabileceğini biliyordum. Üstelik New York her zaman ilgim vardı. Tek başıma gitmek istemediğimden en yakın arkadaşım Jackie'yi New York'a her zaman ilgi duymuş olduğuna ikna ettim. Aslında ikimize de fazla şans tanımıyordum. Jackie de yıllardır benim gibi plansız programsız ve gelecek kaygısı olmaksızın yaşamış, hayatın büyük kısmını çeşitli otel işlerine çalışarak geçirmişti. Bardan resepsiyona, bir işten diğerine geçip dururken kendisini bile kendisine hiçbir yardımı olmadan Dublin'deki en büyük otellerden birinin VIP karşılama görevlisi oluverdi. Artık şov dünyasından insanlar otele geldikleri zaman Bono'nun telefon numarasından gazetecileri atlatmaya kadar her ne isterlerse sağlamak onun göreviydi. Nasıl olup da bu işle görevlendirildiğine başta Jackie olmak üzere kimse bir anlam veremedi. Pratik çözümler üretmesi ve ne kadar ünlü olurlarsa olsunlar insanlardan etkilenmemesi dışında bu işi için gerekli hiçbir niteliğe sahip değildi. Belki de sadece görünüşünün uzun bacaklı klasik bir sarışın olmasının bu başarıyla bir ilgisi vardı. Ayrıca boyuna göre çok zayıftır. Öyle ki yürüdüğü zaman kukla misali birinin onu iplerle yürüttüğünü sanırsınız. Bu garip duruşu nedeniyle kadınlar onun bir tehdit oluşturmadığını düşünürlerdi. Ama öte yandan espri yeteneği ve bitmek bilmeyen enerjisi erkeklerin onun yanındayken özellikle eğlenmek için dışarı çıkıldığında rahat esmelerini sağlardı. Eşlik ettiği zengin ya da meşhur, bazen ikisi birden İnsanlar ona çoğunlukla pahalı hediyeler alırlardı. En iyisi de onları alışverişe götürdüğü zamanlardı. İnsanlar kendilerine çok fazla şey aldıklarında suçluluk hissine kapılır ve ona da bir şeyler alarak bu hissi bastırmaya çalışırlardı. Bu hediyeler çoğunlukla ona çok yakışan özel tasarım kıyafetler olurdu. Bir profesyonel olarak eşlik ettiği erkeklerle hiç ilişkiye girmezdi. Eşlerinden yeni boşanmış değillerse. Bunun yerine onların arkadaşlarıyla birlikte olmayı tercih ederdi. Çoğu son derece çekilmez olan bu insanlarda ne bulduğunu bilmiyorum ama sevgililerin hemen hemen hiçbiri de işe yaramazdı zaten. Ona New York'a gitme kararımı açıkladığım gece Versace ya da Chanel ya da her neyse lüks bir takım içerisinde her zamanki güler yüzlü ve enerji dolu haliyle karşımda duruyordu. İnsan böyle bir işi neden bırakır ki? Oluyormuş demek. Ben daha ona New York'tan bahsedemeden ünlülerden ve şımarık isteklerinden ne kadar sıkıldığından yakınmaya başladı. Oscar ödüllü bir oyuncu bir sincapın pencereden kendisinin her hareketini izlediği saçmalığıyla bütün gün başını ağrıtmıştı. Jackie için asıl sorun bir kişinin bir sincap tarafından izlenmekten rahatsız olması değil, 5. katın penceresinde bir sincap olmasının imkansızlığıydı. Bu anlamsızlıklardan bıkmıştı. O da eski günlere dönmek, yoksul insanlarla çalışmak, hatta mümkünse bir cüzdanlı kolonisine eşlikçilik etmek gibi köklü bir değişiklik istiyordu. Şaşırtıcı biçimde zamanlamamız mükemmel oldu. Çantamdan ABD'de çalışma hakkı başvuru formlarını çıkarttım. 2 ay sonra da İrlanda'ya el sallıyorduk.